Yunus Adası'ndan hepinize iyi akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve ben Deniz Kemal Sayar bir Gönül Sadası ile daha birlikteyiz. Efendim bu sada işi de güzel oldu hocam.
Evet.
İnsan insanın yankısıdır.
Güzel. İnsan evet. İnsanın yankısıdır.
İnsan başka insanlarla insan oluyor. Biz başka insanların yüzünün ışığında kendi yüzümüzü hissediyoruz. Onların konuşmalarında olgunlaşıyoruz, terbiye oluyoruz. Şimdi sizin hikayelerinizi dinlediğim zaman fevkalade meraklı bir kulak ile işitmeye hazır olarak çok güzel insanlar dinlemişsiniz.
Evet.
Yani o da size Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfu tabii.
Elhamdülillah.
Yani hanenize, siz çocukken hanenize gelip giden insanlar,
evet.
sizin meclislerine devam ettiğiniz insanlar
Bir de
nazik ve latif insanlarmış.
Aklımda kalmış Kemal
Evet,
Bey.
Evet.
Aklımda kalmayabilirdi.
Tabii.
Ve şunu ben görüyorum. Zevk almışım.
Evet.
O muhitlerden.
Evet.
Yani bu da bir ayrı nasip olarak düşünüyorum bunu. Yani çocuksunuz. Şimdi teenager diyorlar. O yaşlardasınız.
Hı-hı.
Yani ben şimdi bakıyorum bu işte. Yani onlu yaşlar, 11'den 20'ye kadar olan yaşlardaki gençlerin büyük bir kısmı başka işlerle meşguller. Böyle büyükleri dinleyelim vesaire böyle bir şey yok. İşte hep ya cep telefonu ya kendi aralarında gülme söyleme. Ben de mutlaka yapmışımdır. Cep telefonu zaten yoktu yani o zamanlar. Kendi aramızda da işte okul zamanı işte arkadaşlar olurdu. Yaz tatillerinde pek kimse olmazdı. Ev, peder, pederin muhiti. Öyle geçti zamanımız. Ve hoşuma gitmiş. Beni inşa etmişler. Onu hissediyorum yani. Onu hissediyorum.
Siz çok açık bir zihinle onlara yönelmişsiniz. Onlar da o açık zihni güzel olan her şeyle doldurmuşlar.
Galiba değil mi? Böyle olmuş değil mi? Evet.
Siz kapatabilirdiniz de kendinizi. Bu insanlar ne diyor da diyebilirdiniz. Kendinize ayrı bir hakikat de kurabilirdiniz. Aslında sizin açıklığınız bu bereketi meydana getiriyor. O insanlar tabii mütebahir insanlar, çok kıymetli insanlar. Ama sizin o bilgiye aç, irfana aç, hikmete aç haleti ruhiyeniz de çok etkili.
Bugün hiç böyle düşünmemiştim bu hadiseyi. Evet, dediğiniz doğru. Mesela şöyle akrabadan da benim yaşımda insanlar vardı. Onlar sıkılırlardı.
Evet.
Bir iki sözden sonra bir vesile bulup giderlerdi. Başka bir şeyler yaparlardı. Ben otururdum. Benim bu oturmalarım bayağı da devam etti.
Ya.
Hoşuma giderdi. Demek ki yani oradaki mana iç dünyamda çok hoş bir iklim tesis ettirmiş. Tatmin etmiş.
Siz o cevherin farkına varmışsınız. Bu çok kıymetli bir şey. Geçtiğimiz günlerde birkaç satır karalamıştım.
Estağfurullah.
İnsanın varlığı başkalarıyla kurduğu görünmez bağların, paylaşılan mekanların ve birlikte solunan zamanın içinden filizlenir demiştim.
Muhteşem.
Ben dediğimiz şey aslında geri çekilmeyi, yer açmayı ve ötekinin nefesine karışmayı öğrendiğimiz o ince aralıkta doğar. Her yüz başka yüzlerin ışığında belirir. Her söz karşılık bulduğu sessizlikte, sessizlikle ve sözle anlam kazanır. İnsan biraz kendinden eksildiğinde çoğalır. Ya kendimizden eksilmek,
vermek.
Kendi benliğimizi geri çekmek.
Geri çekmek.
Muhatabımın bana söyleyeceği söze yer açmak. Bana hitabına yer açmak. Onu içime buyur etmek. Bazı insanlar görüyorsunuz, egoları yüzünden firavunlaşmışlar. Ego şişmiş. Alamıyor kimseyi içeriye.
Evet.
Bütün varlığını kendi benliği kaplamış.
Ve gittiği muhiti de doldurmak istiyor.
Evet.
Size yer bırakmıyor.
Tabii.
Ben o zaman öyle muhitlendim. Ben hemen çekilirim kenara.
Susar
buyurun.
Susar mısınız
hemen
hocam?
Hemen susarım. Buyurun meydan sizin derim o insana.
Evet.
Ve şey oluyor. Bir müddet sonra yani o varlık orada adeta bir büyük kesafet oluşturuyor. Bu kesafet onun çok hoşuna gidiyor. Ama diğer insanları fevkalade sıkıyor. Bu varlık. Hele yaş ilerleyince Hala öyle bazı bir iki tecrübem oldu bu son aylarda. Aman ya Rabbi dedim ve ben oradan hemen usulcacık, kibarca bir şekilde veda edip ayrıldım. Çok ağır geliyor yani insanlara. Tabii gençken belki birazcık daha kaldırabiliyorsunuz. Ama yaşlanınca diyorsunuz ki bu yaşlı insanda bu kadar ağır bir ego nasıl taşıyor bu zatı? Bitmeyecek mi yani? Hani gençken gene önünüzde bir zaman var, bir imkanlar var, bir hayat var diye düşünüyorsunuz. Ama yaşlanınca diyorsunuz ki bitiyor. Her şey bitiyor. Peki bu ego niye bitmiyor? Dolayısıyla biz insanla beraber varız. Biz insanla beraber muhatabız. Hem muhatap alınıyoruz hem biz hitap ediyoruz. Böyle bir iletişim söz konusu oluyor. Ben tabii bunu çocukluğumdan beri evde merhum peder onun çevresi, annem ve akrabalar onun çevresi, mektepler, 50'li yıllarda okuduğumuz mekteplerde de hep bir hitap, bir muhatap, bir hatip ve bir muhatap üzerinden biz yetiştik. Sonra teknik üniversite orada da öyleydi. Konular farklı olsa bile usul aynı. Bir üstad söyler, siz dinlerseniz
not alırsınız. Kulak terbiyesi.
Evet.
Değerli hocam, biz işitme üzerinden olan öğrenmeyi kaybediyoruz günümüzde.
Maalesef. Görsele şey yapıyoruz.
Evet.
Halbuki kulak çok mühim.
Kulak çok mühim. İlahi hitap işitme üzerinden.
Evet. Evet.
Gelmiş insanlara.
Evet.
Oradan ulaşmış. Şimdi öyle bir devirde yaşıyoruz ki görselin egemen, imgenin tahakkümü üzerine, imajın tahakkümü üzerine bir dünyada yaşıyoruz. İmgeler, efendim, imajlar, suretler, hayaller o kadar boca ediliyor ki zihnimize, görüntü her yerde olduğu için işitme eski hüviyetini kaybetti, eski önemini kaybetti.
Ve aşağılanıyor. Yani artık dinleme terbiyesi giderek ortadan kalktığı için insanlar dinlemek istemiyorlar. Ağır geliyor dinlemek onlara.
Tabii.
Bir metin okuyordum. Bir bilgeden bahsediyor. Yazma yerine konuşmayı tercih etti diyor. Hı hı. Ve açıklamasını da şöyle vermiş. Çünkü diyor karşısındakinden anında cevap alabiliyordu diyor. Onun üzerinde kendisi de bir şey söyleyebiliyordu diyor. Ama yazmak hiç böyle bir şey değil. Çünkü yazdığı metnin nereye gideceğini bilmiyor. Ve dolayısıyla yazdığı metnin okunan tarafından nasıl karşılanacağını da görmüyor. Hemen sonuç almak istiyordu diyor. Bu yazılı metin meselesi çok mühim bir hadise. Büyük mürşitler ve tabii ki onların feyz aldığı ana kaynak peygamberler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ buyuruyor. Kaynak tek ama tebliğ hayatı her safhasında geçerli. Cevap geliyor, yorum getiriyor tebliğe. Hadisler oradan zuhur ediyor. Hayat yaşandıkça bunu da peygamberimizin varisleri olan ulema hazretleri vaaz o nasihatlarında, yaşayış tarzlarında insanlara söylüyorlar. Hem gösteriyorlar hem söylüyorlar. Ha, yazıyorlar da. Hı hı. İlim erbabı kitabı okuyor. Ama nas, avam-ı nas eski tabirle halkın büyük çoğunluğu o sözü işitiyor. O söze göre hayatını düzenliyor. Dolayısıyla işitmek, ki benim hayatımda da çok mühim bir yeri var. Ve iz kalıyor sizde. O sözler adeta hayatınıza istikamet veren birer düstur haline geliyor.
Tabii.
Şimdi mesela burada, hı hı, aradan geçmiş 60 yıl, 70 yıl rahatlıkla, hı hı, teknolojik bir imkan. Ben bu sözleri dinlediğim zaman, hı hı, bu kadar yaşayacağım. Siz söylüyorsunuz, aklın yerinde diyorsunuz. Tabii sizin bu tespitiniz benim için çok önemli. Çünkü bu işin mütehassısınız. Mütehassısınız.
Kıymetli hocam, Allah size daha nice güzel ömürler versin inşallah sağlık içinde. Siz dimağınızla bize aydınlık veriyorsunuz.
Estağfurullah.
Bizi tenvir ediyorsunuz. Abi
demek istiyorum ki yani, evet, o öğrendiklerim bakın burada karşılık bulacakmış. Öyle söylerlerdi bize. hatıra halinizde bulunsun, bir gün lazım olur. Ben derdim ki bu söz mutlaka bir yerde gidecek. Bunun bir masadakı var ama neresi bilmezdim. Meğer burasıymış. Evet. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Evet. Dolayısıyla nasihat dinlemek ve o nasihatı tabii ki tutmak, zaman zaman da ibretli hadiseyi nakletmek, hayatı tekrar üretmek gibi bir şey, yenilemek gibi bir şey. İnşallah bu minval üzere biz de devam edelim, bizden sonrakiler de devam etsinler diye düşünüyorum ve dua ediyorum bu mevzuda.
Etrafımızda muttarid bir uğultu var.
Evet.
Muttarid bir uğultu var. Onların içinden seçmemiz gereken doğru sesleri seçemiyoruz. Hatta arif bir psikiyatristtir. Geçmiş dönemde yaşamış bir 40-50 sene evvel yanlış hatırlamıyorsam vefat etmiş Ronald David Lang. Öyle bir zaman gelecek ki diyor, insanlar Tanrı'nın sözlerini işitme kıtlığı çekecekler.
Doğru.
Bu kıtlık hiçbir kıtlığa benzemez diyor.
Doğru.
Şarkıların sesini duyuyoruz, propagandanın sesini duyuyoruz, bağırış çağırış duyuyoruz, stadyumların sesini duyuyoruz ama Tanrı'nın sesini duymuyoruz. Neyi işittiğimiz o kadar önemli ki. Ve kulağımızı ve ruhumuzu, kulaktan girin ruhu nasıl terbiye ettiği o kadar önemli ki. Şimdi düşünüyorum değerli hocam. Geçmiş çağlarda çocukların bir avantajı şuydu. Anneannelerinin, babaanneleri'nin ninnileriyle, masallarıyla ruhu terbiye ediyorlardı. Evet. Hikayeleriyle ruhu terbiye ediyorlardı. O kıssalar, onların aktardığı kelam-ı kibar çocukların ruhunu terbiye ediyordu. Şimdi o kadar hayatlarımız ekran başında geçiyor ki söz tesirini kaybetti. Yahut tesiri olan söze ulaşmakta zorlanıyoruz.
Bir de çocuk da büyük de öyle. Ekranla iletişime geçemiyorsunuz. Siz ekran karşısında sadece pasif bir roldesiniz. Hiç onun için tabii, izleyicisiniz.
Tabii.
Ekranı izliyorsunuz.
Tabii.
Halbuki bir sohbet sırasında bir büyükle usulüne, adabına göre soru sorabiliyordunuz. Hatta tabii, şöyle söyleyeyim. Size hikemi bir hadiseyi anlatan bir büyüğünüz sizden yüz halinizden bir şeyler çıkarıp size soru sorar, anlaşılmadı mı, niçin öyle oldu, şöyle gitti gibi o hadiseyi bir yerde keser, o son anlattığı cümleyi şerh ederdi.
Tabii.
İletişim böyle bir hadise.
Evet.
Hatta sorardı, ne oldu, ne düşünüyorsun bu hadise hakkında? Şöyle oldu, böyle gitti, senin fikrin ne? Mesela ben belli bir yaşa geldim işte böyle 15'ler, 16'lar. Babam bir şey anlatır mevrum peder. Sonra der ki böyle oldu filan nedir yani senin fikrin ne düşünüyorsun? Tabii her düşündüğünü söyleyemezsin. Biraz da utanırsın ama bir şeyler söylersin. İletişime sevk ediyor sizi.
Tabii.
Bazen de siz direkt olarak soru sorarsınız yani. Derseniz ki şöyle oldu böyle gitti ne yapmalıyım? Veya ben şöyle yaptım ne dersiniz gibilerinden o söyler. Ha, ekranda hak ve hakikat anlatılsa bile sadece bir metin, bir tebliğ geliyor size. Onun cevabı yok. Şöyle söyleyeyim, Osmanlı zamanında hutbeler Arapça okunuyor. Ama cumadan sonra kürsü şeyhi var. O kürsüye çıkıyor. Zaten cuma günleri tatil malum. Ve cuma namazı çok büyük bir ibadet, taat.
Şimdiki toplumun gibi, bir araya geldiği.
Evet. Şimdiki gibi öyle tatiline sıkıştırılmış bir zaman değil. Rahat rahat idrak edilen, icra edilen bir vakit. Kürsü şeyhi Arapça hutbeyi şerh ediyor insanlara. Böyle bir usul. Ve size anlatıyor. Uzun sürüyor vaaz. Ama zaten rahatsınız siz. Cuma günü tatil. Ve o işe ayırmışsınız. Şeklinde. Dolayısıyla sohbetin, dinlemenin, belli bir takdimi yapmanın canlı birebir büyük bir özelliği de bu. Diyalog haline geliyorsunuz. Anlattığınız insanlarla temas kuruyorsunuz. Ben bunu teknik bir hocalık yaptım. Şeyde de çok denemişimdir. Mekanik, inşaat mekaniği anlatıyorsunuz. Bitiyor konu. Talebenin yüzünden bir şeyleri anlıyorsunuz. Sonra online ders yapmaya başladık.
Evet.
O zaman şey koptu.
Yüz ifadelerini hissedememeye başladınız, evet, değil mi?
Evet, koptu o zaman. Şey, sadece siz söylüyorsunuz. Onlar da zaten sıkılıyorlar. Hani bir an evvel bitse de gitsek oluyor hadise.
Tabii.
Yani bu bakımdan dinleme hadisesi, tabii hayrı dinleme hadisesi. Ve oradan ibret alma hadisesi. Ve insanların o vakit üzerindeki etkilenmelerini görerek siz de kendiniz kendi yaklaşımınızı ıslah ediyorsunuz. Kendi sözlerinizi, kendi tavrınızı şerh etmek durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla birebir. İşte burada biraz evvel bahsettiğiniz benliği arka plana alma. Ben anlattım, bitti. Bunun hiç eksiği yoktur. Böyle bir durum yok. Her şeyin eksiği vardır.
Ve o eksiği ancak muhatabınızla yüzleşerek fark edebilirsiniz.
Evet. Evet.
Siz bir insanın sizi düzeltmesine izin verirseniz, konuşmanızın içine girmesine izin verirseniz kendi eksikliğini hissedebilirsiniz.
Aynen öyle.
Yoksa monolog olur o.
Evet.
Yani konuşursunuz ve gidersiniz. Hakikat benim, hakikat bende konuşur. Benden başkasında hakikat yoktur dersiniz. Dayatmış olursunuz.
Ve bu yanlıştır.
Evet. Yani
külliyen.
İnsan ilişkisi karşılıklı katılımla olması gereken diyalojik bir ilişki ve aslında maalesef sadece ben konuşayım diyenler bir tür kibir izhar etmiş oluyorlar.
Ve mesela siz benim büyüklerimden aldığım, öğrendiğim, sonra ben de yaptım talebelerime bir şey anlatıyorsunuz. Onlar da iç dünyalarında zihnen veya kalben, mesela mekanik anlattığınız zaman zihnen inşa ediyorsunuz. Ama bir kısa bir menkıbe anlattığınız zaman kalben veya bir sanat hadisesi kalben inşa ediyorsunuz. Ama onlardan dönen cevaplarla siz de inşa oluyorsunuz.
Tabii.
Restore ediyorsunuz kendinizi. Bilginizi ve o menkıbedeki ya anlayışınızı, tarzınızı, sunum tarzınızı restore ediyorsunuz.
Tabii.
İletişim karşılıklı. Sadece onlara da bir şey vermiyorsunuz. Siz de çok şey alıyorsunuz.
Çalabım bir şahra vardım, o şahrı yapılır gördüm, ben dahi bile yapıldım taş ü toprak aresinde.
Bitti bu kadar, evet.
Evet, Hacı Bayram
Veli. Hacı Bayram Veli. Her an.
Her an yapılma.
Yapılma, her an yapılma.
Cenab-ı Hak, o her an yeni bir şendedir buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de.
Evet.
O her an yeni bir yaratıştadır. Her an bir şeyler olmaktadır. Yine Yunus Emre'miz, her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası?
Usanası, evet.
Kainat değerli hocam sürekli yenileniyor. Aslında insan da yenileniyor. 7 senede bir hücrelerimiz yenilenirmiş. Yani insan evladı da yenilenen bir varlık, kainat yenilenen bir varlık. Kainatla her etkileşimimiz yeni bir etkileşim. Öncekileri değiştiren yeni bir konfigürasyon ortaya çıkarıyor.
Ay şöyle bakıyorum işte mesela. Biz sizinle tanışırdık.
Evet.
Şimdi mesela şu anda biz de yenileniyoruz burada.
Tabii.
Yani bu iletişim. Evvelden de tanışırdık. Geçen sene de, evvel geçen sene. Ama işte biyolojik olarak hücre yenileniyor. Eyvallah, bilim bunu söylüyor. Ama psikoloji işte bir karşılıklı bir alışveriş var. Ne oluyor? Kemal Sayar Hoca bende bir iz bırakıyor. Bugün bu iz kaldı, yarın bir başka iz kalacak. Geçen haftadan bir başka iz kaldı. Defter kalınlaşıyor.
Tabii.
Muhteşem bir şey bu yani. Ve her sayfada farklı bir renk. Birbirinin devamı ama aynısı değil.
İnsan olmak bir sohbette buluşmak demektir. Yani bir sohbet iki insanın bir araya geldiği ve asla aynı eski iki insan olarak devam etmediği bir şeydir.
Sohbet. Evet, mesela Kemal Hoca ben iyi bir psikiyatrım deyip bana hiç alan açmasaydı ben konuşamazdım ya.
Estağfurullah kıymetli hocam.
Hayır siz... öyle değil mi yani, gayet net. Böyle insanları tanıdık, hala da var böyle bir insanlar.
Bence bizim yani sizin lütfedip sağ olun bizim sizin dizinizin dibinde oturmamıza izin verdiniz. Bu sohbette güzel olan şey birbirini açan bir sohbet. Yani evet, biz evet. Hiçbir zaman bir hazırlık yapmadan geliyoruz. Konuya az önce karar veriyoruz. Yani ne konuşalım hocam bugün diyorum. Sizin kafanızda bir mesele oluyor mesela. Şunu konuşalım diyorsunuz. O an spontan giriyoruz. Bazen o konudan çok uzaklara gidiyoruz.
Ama sohbet böyle bir şey
evet,
zaten.
Sohbet bu. Sohbet yani bu. O sohbetin sandalına bindiğimiz zaman kıyıdan çok uzaklaşmış oluyoruz bazen. Yani. Evet. Belki değerli dinleyenlerimizin teveccühünde bunun da bir payı vardır.
Tabii.
Kıymetli hocam.
Aksi halde biz yani işte bir bilimsel toplantıda tabii. tebliğ sunmuş gibi oluruz.
Tabii.
Kupkuru bir şey yani.
Kuru olurdu.
Yaptık da bitti yani. Hadi
evet.
yeter.
Eyvallah.
Yeter bu kadar.
Kuru olurdu hakikaten. Bir de kıymetli hocam şimdi işitmekten başladık. Günümüzde dinleyenler de azaldı. Şimdi sahici bir ses bulmak zorlaştı. Anlamlı bir ses bulmak zorlaştı. Duyduğumuz sesler hep tüketimle ilgili sesler olmaya başladı. Reklam jingle'ları, efendim ya. Şarkılar, şunlar bunlar, sloganlar diyelim ki. Fakat sahici sese kulak verecek, işitme açlığı çeken insan da azaldı. Ve birbirini gerçekten dinleyen insan da azaldı. Herkes konuşmak istiyor, çok az insan dinlemek istiyor. Halbuki Cenab-ı Hak insana bir ağız, iki kulak vermiş. Bir konuş, iki dinle.
İki dinle, çok doğru.
Biz konuşmak istiyoruz. Sanki yani herkesin içinde böyle anlatılacak çok şey var. Fakat başkasının hikayesi o kadar önemli değil. Kendi hikayesi çok önemliymiş gibi bir hava.
İşte dediniz ya biraz o ben. Her yeri adeta istila ediyor. Girdiği her muhiti dolduruyor.
Şişleşiyor.
Evet şişleşiyor. Hiç başka birisi de bir küçük mahal bırakmıyor. Halbuki o mahal bıraksa oradan o bene gelecek, onu besleyecek, onu geliştirecek, ona renk katacak, ne kadar güzel şeyler zuhur edecek. İnşallah bu konuşmalar böyle bir şeye vesile olsun.
İnşallah.
Esasında dinlemeye talip olan kulak varsa onun duyacağı ses de vardır. Siz önce bir talip olun diyorum ben
tabii.
dostlara. Kendime de söylüyorum. Sen önce bir dinlemeye talip ol. Onun mutlaka o talebi boş çevirmez. Mutlaka senin duyacağın bir ses vardır. Ama biraz da sabırlı olmak lazım. Öyle her çalınan kapı açılmıyor. Ama mutlaka kapıyı çalmamız gerekiyor. Bir müddet. Ha bazıları için de çalmadan açılan kapılar var. Kapılar var. Allah öyle kullarından eylesin ama o biraz nadir. Nadirattan o iş. Biz kapıyı çalıyoruz. Açılırsa eyvallah diyoruz. Açılmazsa başka kapı çalıyoruz. Böyle ama günün birinde açılıyor.
Bazen de eşiğinde beklemeyi bildiğimiz kapılar bize açılır kıymetli hocam.
Evet.
Yunus bekledi.
Bekledi. Aynen öyle. Aynen öyle. O bakımdan dinlemek çok önemli bir şey. Ve o dinlemenin getirdiği büyük feyizden inşallah Cenab-ı Allah hepimizi hissedar buyursun. Önemli bir hadise.
Kıymetli hocam bu konuyla bağlantılı bir mevzu da sessizliği de günümüzde kaybediyoruz.
Ya,
çok gürültülü bir dünyada yaşıyoruz.
Çok mühim.
Siz bunu çok erken keşfetmişsiniz. İnsanlar sizi yorduğu zaman hemen siz ülfetten uzlete kaçıveriyorsunuz.
Kaçarım evet.
Ama bu bir sanat. Gerçekten sizi tebrik ederim.
Estağfurullah.
Yani ruhunuzu dinlendirecek, evet. onaracak bir yalnızlık zamanı oluşturuyorsunuz.
Evet.
Ben hayatımın bazı dönemlerinde çok yoğun oluyorum.
Ama sizinki zor yani. Evet. Sizin işiniz çok zor.
Bizim işimiz biraz da insanla ülfeti gerektiriyor tabii.
Çok zor
tabii.
sizin işiniz. Allah kuvvet versin.
Eyvallah.
Yani.
Ama kendimi en onarılmış hissettiğim zamanlar yalnızlık ve sessizlik zamanları. Yani bir yerde bir sessizlik yakaladığım zaman onu adeta içime çekmek istiyorum.
O sessizlik esasında size şöyle bir şey söylüyor. Yani burada seküler konuşayım. O sessizlik Tanrı'nın sesi esasında. Yani Frankler bunu böyle söylüyorlar.
Evet.
Cenab-ı Rabbül Alemin diyor ki ey kulum işte ben şimdi seninle konuşmaya başlıyorum. Bu
tabii.
gece geçen de bir toplantıda bir dost muhitinde biraz geceden söz ettik. Bir Müslüman için gece çok mühim bir imkandır. Çünkü masiva ile olan alaka kesiliyor.
Evet.
Gölgeler bitiyor, renkler bitiyor. Bir Müslüman şehrinde sesler bitiyor. Siz yalnız kalıyorsunuz. Gibi görünüyor. Esasında o yüce, o muhteşem, o müteal varlıkla baş başa kalıyorsunuz. Ben sessizliği hep öyle yorumlarım. Cenab-ı Rabbül Alemin'in kuluna lütfettiği büyük bir nimet, büyük nimetlerden biridir derim. Bahsettiğini çok doğru. Çekilmeye çalışıyorum. Elhamdülillah hala da oluyor o. Böyle bir müddet kendi kendime. Ha, birkaç dost geliyorlar ama onlar o yerli insanlar. Onları dinliyorum. Onların kendi problemleri, farklı bir dünya ama büyük ölçüde bir sükunet. Yaratılmış tabiatın ortasında bir yaşlı bir kul olarak bulunuyorum. O yaratılmış tabiat. Tabiat bana çok şey söylüyor. Bu şekilde bir zaman geçiyor. Sonra tekrar cep telefonları çalmaya başlıyor. Veya işte mesajlar gelmeye başlıyor. Diyorum geldi bakalım yine görev başına. Böyle gidiyor şimdi geldi hayatımız. Ama uzletin büyük faydasını gördüm. Onu size söylemek isterim. Uzlet. Bu mühim bir şey.
Kıymetli hocam, sessizlik insanın...
Onarıyor bizi.
Evet, hem kendi en derinlerine dokunabildiği bir zaman, sessiz zamanlar, hem Allah'ın sesini daha iyi işitebildiği zaman, etrafında olup bitenleri daha iyi kavrayabildiği bir zaman, tefekkür zamanı.
Evet.
Çünkü kendi iç sesimize de daha dönüyoruz o zaman. Öbür türlü dış dünyanın uğultusu, gürültüsü bizi çok meşgul ediyor. Modernlik zaten daha fazla gürültü, daha fazla hız, daha fazla hareket, daha fazla konuşma demek. İş hayatının iç hayatını işgal etmesi demek. Sessizlik bunlardan kurtulma imkanı veriyor bize. Koşmak zorunda değiliz. Hep birilerinin sözünü dinlemek zorunda değiliz. Hep dışarıda bir uğultuya muhatap olmak zorunda değiliz. O arada insana çok güzel ilhamlar da gelebiliyor. Sessizlik anlarında.
Evet.
Gecenin derin vakitlerinde insanın kalemine, kelamına, iç alemine ilhamlar geliyor. Başka türlü gelemeyecek şeyler.
Evet, evet.
İçiniz çok meşgul olduğu zaman o fütuhat gelmiyor size.
Evet.
O fetihler, kalbin fetihleri gelmiyor.
Çünkü sizin duyu organlarınızı bir takım başka insanın ürettiği sesler ve görüntüyle işgal ediyor. Onların hep kalbe aksileri var. Tabii. Yani o aksiler sadece gözde ve kulakta kalmıyor. Kalbe intikal ediyor. Ve kalbi titretiyor bir şekilde, işgal ediyor. Dolayısıyla diğerlerine yer kalmıyor, zaman kalmıyor. Onları hissedemiyor. Onlar belki gene geliyor ama siz onları idrak edemiyorsunuz. Çünkü diğerleri çok gürültülü, çok işgal edici, çok ifade edici, çok iva edici şeyler yani. Mesela biraz evvel bahsettiniz. Bu son Ocak ayında gene bir güneye doğru gittim. Fevkalade sakin bir ortam. Bir iki yardımcı dost geliyorlar. Bir fırtına oldu. Denizi seyrediyorum. Rüzgar. Ya Rabbi diyorum bu nasıl bir enerji?
Evet.
Yani bu büyük kitleyi nasıl harekete getiriyor bu? Bu ses, bu su, bu bulutlar, bu yağmur.
Tabii.
Yani bil fiil içinde ki yani fiziki bir hadise. Ama o sizden iç dünyanızda öyle bir yankı uyandırıyor ki onu filmde görseniz, romanını okusanız bil fiil yaşamadıkça o haleti ruhiyeyi psikolojik olarak yaşamıyorsunuz, tatmıyorsunuz. Ve oradan diyorsunuz ki ya Rabbi bu ne kudret ki yani yapabildiğim onun kudretinden bir küçük zerreyi ne kadar idrak edebildiğimse o kadar idrak etmek. O bile bana yetti. Aman ya Rabbi.
Ne kadar değerli bir keşif anı. Yani bunlar
bir tecrübe yaşıyorsunuz
tecrübe,
yani.
Tabii.
Bir deneyim tabii. Varlığınızla.
Buna bir düşünür ebediyetin vakte dokunduğu an diyor. Yani öyle bir an yaşıyorsunuz ki sanki sonsuzluktan bir parça gibi.
Evet. Sonlu ama sizin varlığınıza göre muhteşem tabii, bir şey
muhteşem.
Yani. Muhteşem bir
o
şey.
O an genişlemiş bir an oluyor.
Ve bir estetiği var.
Tabii.
Yani sadece sizi ürkütmüyor. Muhteşem bir estetiği de var yani.
Eyvallah.
Uzakta adalar, bulutlar, dağlar ve muhteşem bir deniz ve rüzgar ve uğultayan ağaçlar.
Değerli hocam, siz bir yerlerde bir konuşma yaparsak beraber inşallah bu uzlet sanatını da bize anlatın.
Estağfurullah. Ülfet belalı şey fakat uzlet sıkıntılı diyor ya Kemal.
Evet.
Bilmem nasıl geçinmeliyim şu son 5-10 yılı. Tabii orada bir gariplik var yani. Ülfet de belalı şey değil, uzlet de sıkıntılı değil ey Yahya Kemal.
Doğru zamanda.
Yapmak kaydıyla evet yani.
Eyvallah efendim.
Son 5-10 yılda çok güzel geçiyor elhamdülillah yani. Yahya Kemal'e de rahmet okuyoruz ama o da bir sıkıntı olmuş yani, öyle değil. Bir Müslüman için öyle değil.
Diyor ya başka bir şiirinde, insanda derin bir yaradır köksüzlük.
Ya.
O köksüzlüğün yarasıyla daima gurbette.
Evet, daima
yani gurbette. O kadar gelmiş, o kadar yaklaşmış, o öksüzlüğü, o gurbeti hep hissetmiş ama tam da oraya girememiş.
Onun Kemal Bey gibi bir dostu olmamış herhalde ya.
Estağfurullah efendim, sizin gibi bir hocası olmamış diyelim.
Estağfurullah, bu Kemal Bey gibi.
Eyvallah kıymetli hocam, gönlünüze bereket. Teşekkür olun, ediyorum, çok keyifli bir sohbet oldu. Değerli dostlar, değerli dinleyenler, bir gönül sadasının daha sonuna geldik. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar, hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.